Bazı günlerde onun bir putatöper kahramanı olduğunu düşünüyor. O zaman başıma iri asma yapraklarından taçlar takıyor. Sarhoş şarkıları söylüyor. Ormanların açıklarındaki körpe su perileriyle dans ediyordum. Hatta bir kez üstün bir tinsel dünyada yaşamaya erişmiş yüce, öncesiz, sonrasız bir bilgenin düşünün bir parçasını oluşturduğuma bile inandım. Yukarıda yıldızların sayılarıyla dünyanın ölçülerini, canlıların bileşimini gözleyerek uzun geceler geçirdim. Ama sonunda bu bilinmeyen, tanınmayan efendime görüntümle hizmet etmek zorunda olmayı düşünmekten yorgun, aşağılanmış duyumsadım kendimi. O zaman önceleri beni yılgıya salan şeyi yürekten dilemeye başladım. Onu korkutarak uyandırmak için yaşamımı korkunç görünümlerle doldurmaya zorladım kendimi. Hiçleşmenin dinlendiriciliğine erişmek için her şeyi denedim. Görünürdeki yaşamımın hüzünlü güldürüsünü yarıda kesmek, beni insanlara benzer kılan bu gülünç larvayı yok etmek için her çareye başvurdum. Hiçbir suç yabancı değildi bana. Hiçbir alçaklık bilinmez değildi. Hiçbir yılgıdan kaçmadım. Masum yaşlıları ince işkencelerle öldürdüm. Kentin tüm sularını zehirledim. Aynı anda bir kadınlar kalabalığının saçlarını yaktım. Hiçleşme isteğiyle yabanılaşmış, yolumun üstündeki bütün çocukları dişlerimle parçaladım. Geceleri insanların artık tanımadıkları kara, ıslık çalan dev canavarlarla arkadaşlık etmeye çalıştım. Cüce cinlerin, karabasanların, muzip cinlerin, fantazmaların inanılmaz girişimlerine katıldım. Çıplak, altüst olmuş, beyaz kemiklerle dolu mağaralarla kuşatılmış bir vadiye bakan bir dağın tepesinden kendimi uçuruma attım. Büyücüler, en çok da geceleri insanı tir tir titreten umarsız yırtıcı hayvanlar gibi bağırmayı öğrettiler bana. Ama öyle görünüyor ki beni düşleyen kişi siz öteki insanları ürperten şeyden korkmuyor. Ya da en korkunç şeyin görünümünden keyif duyuyor yahut buna aldırmıyor, etkilenmiyor. Bugüne dek onu uyandırmayı başaramadım. Bu yüzden de bu onursuz, uşakça, gerçek dışı yaşamı sürüklemeye devam etmeliyim. Peki kim beni düşleyenimden kurtaracak? Onu işinin başına çağıracak tan ne zaman sökecek? Onu uyandıracak çanlar ne zaman çalacak? Horoz ne zaman ötecek? Ses ne zaman yankılanacak? Onca zamandır kurtuluşumu bekliyorum. Tek düze bir parçasını oluşturduğum bu aptalca düşün sonunu öylesine istekle bekliyorum ki. Şu anda yapmakta olduğum şey en son girişim. Düşleyicime benim bir düş olduğumu söylüyorum. Düşlemeyi düşlemesini istiyorum ondan. İnsanların başına gelen bir şeydir bu, değil mi? O zaman düş gördüklerinin bilincine varınca uyanmazlar mı? Bu yüzden geldim size. Bu yüzden bütün bunları anlattım. Beni yaratanın şu anda benim gerçek bir insan olarak var olmadığımın, aynı anda gerçek dışı bir imge olarak da varoluşumun sona ereceğinin bilincinde olmasını istiyorum. Başaracağıma inanıyor musunuz? Bunu yineleyerek, bağırarak görünmez sahibimi sıçrayarak uykudan uyandıracağıma inanıyor musunuz? Bu sözcükleri söylerken hasta beyefendi koltuğunda kıpırdıyor, sol elindeki eldiveni çıkarıp takıyor, gittikçe daha şaşkın gözlerle bana bakıyordu. Bir anda olağanüstü, korkutucu bir şeyin olmasını bekliyor gibiydi. Yüzü can çekişircesine bir anlama bürünüyordu. Ara ara bedenini dağılmasını bekliyormuş gibi dikleştiriyor, elini sinirli sinirli nemli alnında gezdiriyordu. "Bütün bunların doğru olduğuna inanmıyor musunuz?" diye sürdürdü. "Yalan söylemediğimi anlamıyor musunuz? Ama neden ateş edemiyor, niçin sona ermekten kurtulmuyorum? Yoksa hiçbir zaman bitmeyecek bir düşün parçası mıyım? Sonsuza dek uyuyacak, sonsuza dek düş görecek birinin düşü müyüm? Öyleyse bu ürkütücü düşünceyi uzaklaştırın benden. Biraz avutun beni. Beni ortadan kaldıracak bir yol gösterin, bir düzen, bir hile önerin. Bütün ruhumla diliyorum bunu sizden. Bu tedirgin hortluğa hiç acımıyor musunuz?" Suskunluğumu sürdürdüğüm için bir kez daha baktı bana, ayağa kalktı. O zaman bana öncekinden çok daha uzun göründü. Teninin saydamlığının bir kez daha ayrımına vardım. Korkunç acı çektiği görülüyordu. Bedeni baştan başa seyiriyordu. Ağa düşmüş, kendini kurtarmaya çalışan bir hayvanı andırıyordu. Eldivenli yumuşak eli elimi sıktı. Son kez elimi sıkışıydı bu. alçak sesle bir şeyler mırıldanarak odadan çıktı. O zamandan sonra onu yalnızca tek bir kişi gördü. Neysem, o olmak istemiyorum artık. Bambaşka bir yaşam düşünüyorum. Ölmemek için öleceğim. Ermiş Teresa. Korkunç durumumun daha 10 saat önce bilincine vardım. 10 saat öncesine dek o korkunç şeyin dünyada var olabileceğini bilmiyordum. Birkaç yıldır korkunçluktan diplomalı biri olduğuma inanıyordum. Var olan, olacak olabilecek en korkunç, en eziyet veren, en tüyler ürpertici, en çılgınca kaygı verici şeyleri yaşamış, düşünmüş, tasarlamış, düşlemiştim. Gece bekleyişlerinin kaygılarını, son öpüşlerin umarsızlıklarını, sessiz görüntülerin, hayaletlerin ürpertilerini, karabasanların sayıklamalarını, geceleri sonsuz saatleri vuran görünmez saatlerin fısıltılarını, olmayacak işkencelerin kasılmalarını, sığınaksız ruhların bitkin inlemelerini, şeytanca konuşmaların saptırıcı ateşlerini. Ama dünyada olabilecek en korkunç şeyi bilmiyordum henüz. En son, en kutsal eziyeti. 10 saat önce yalnızca açımlama geldi bana. Yeryüzünden birçok hanedanın gelip geçtiği, birçoklarının da gökyüzünden ayrıldığını görür gibiyim. Soğukkanlı olmaya çalışacağım. Açık seçik olmaya zorlayacağım kendimi. En net, en yalın, en doğal formülü seçeceğim. Kendi kendimden başka biri olamayacağımın bilincine vardım. Hiçbir zaman, hiçbir zaman anlıyor musunuz? Hiçbir zaman kendim olmaktan vazgeçemeyeceğimin ayrımına vardım. Belki de yeterince açıklayamadım. Bakın, ben değişmek istiyorum. Ama ciddi olarak değişmek, anlıyor musunuz? Baştan başa, tümüyle, kökten değişmek. Kısacası bir başkası olmak. Benimle hiçbir ilişkisi olmayan, benimle en küçük bir iletişimi bile olmayan, hatta beni hiç tanımayan, hiçbir zaman tanımamış olan bir başkası olmak. Biraz neşelenmek için yapılan değişiklikleri, yenilikleri çoktandır biliyorum. Toz alıvermek, dağınıklığı toplamak, boya badana yapmak söz konusudur. Fransa haritası değişir ama o da hep aynı kalır. Pardesünün rengi değişir ama onun örttüğü beden aynıdır. Eşyaların yerini değiştirirsiniz, küçük çivilerle yeni bir resim asarsınız. Bir kitap rafı daha, daha rahat bir koltuk, daha geniş bir masa eklenebilir ama o da aynıdır. Hep ama hep, amansızca, acımasızca aynıdır. Havası, yüzü, tinsel iklimi aynıdır. Evin yüzü değişir ama içeride aynı merdivenler, aynı odalar vardır. Kitabın kabı değişir, başlığı değişir, kapak süsleri, yazı karakterleri, bölüm başlıkları değişir ama kitap hep aynı öyküyü anlatır. Hep ama hep, bıkıp usanmadan, amansızca, aynı eski, sıkıntılı, acıklı öyküyü anlatır. Bu tür değişikliklerden, yeniliklerden bıktım artık. Kaç kez kendim de zavallı ruhumu özene bezene fırçaladım, kaç kez beynime yeni bir renk verdim, kaç kez yüreğimin kırışıklıklarına yeniden düzen verdim, kendime yeni giysiler yaptırdım, yeni ülkelere yolculuk ettim, yeni kentlerde kaldım. Ama içimin derinliklerinde kalan, hep kalan bir şeyin varlığını duyumsadım. Ben olan, her zaman benim kendim olan, yüzeyde ses hava bakımından değişen ama sonsuza dek yorulmak eğilmek bilmez bir bekçi gibi kalan bir şey. Onun çevresinde nesneler gözden yitiyorlar ama o bunun ayrımına varmıyor bile. Çevresindeki nesneler beliriyorlar ama o gerilemiyor. Hep kendi kendimle yaşamaktan yoruldum artık. 24 yıldır kendi kendimin eşliğinde yaşıyorum. Yeter artık, sıkıldım. Yalnızca sıkılmak mı? Düşlerimde bile. Artsız aralıksız, 24 yıl birlikte yaşadığım bu kendimden tiksindiğimi, iğrendiğimi, midemin bulandığını söyleyebilirsiniz. Sonunda kendi kendimi bırakmaya hakkım olduğuna inanıyorum. Bir ev hoşumuza gitmediği zaman oradan çıkabiliriz. Bir alet artık işimize yaramaz olduğunda onu denize atarız. Yoksa benim bedenim bir ev değil mi? İn ya da tapınak ne olursa olsun, ruhum bir alet değil mi yoksa? Orak ya da lir, ne olursa olsun. Gene de bedenimden çıkamam, ruhumu denize atamam. Ne zaman bir aynaya yaklaşsam, rüzgardan susamış ya da ava acıkmış gibi yarı aralık ağzım, bir yabanın saçları gibi dağınık, gür saçlarım, Ortalarında iri kara göz bebeklerinin yılan inleri gibi açıldığı, alaca ışıkta durgun su rengi gibi gözlerimle solgun, sıska yüzümü görüyorum. Ne zaman boyun eğmiş ruhumun yanından geçecek olsam, sevgili ama her zamanki tanıdıkları görüyorum yeniden. Umarsız bir yumuşaklıkla sırıtan yüzler, biraz utançla ağlayan yüzler, kapkara saç buklelerine gizlenmiş gizemli yüzler, uzakta Rossini'nin ezgileri, Diderot'un mizahı, Beethoven'ın senfonileri, Lapo Gianni'nin şiirleri, Scarlatti'nin şarkıları, George Berkeley'in özlü sözleri, oynak beyaz kadınların balosuna eşlik eden flütlerin, kadanslarının altın ve menekşe rengi büyük mozaiklerin altında ork çınlamalarının yankıları, loş, az aydınlatılmış geniş salonların ortasından geçen mor giysili soylular alayı. Bir zamanlar benim için öylesine değerli olan, onca bollukla beslediğim, onca gösterişli biçimde donattığım pek çok başka şey buluyordum ruhumda. Ama hep benim ruhumdu o. Geçmişte olup bitenlerden kalan bir şey hala içimdeydi. Hiçbir şey, hiçbir zaman o şeyi hiç olmamış kılamaz. Öyleyse kim öğretecek bana aile ocaklarını, kurutulmuş çiçekleri seven bu insanlar arasında kendimi bedenimden ve ruhumdan kurtarmayı? Kim sağlayabilir benim artık ben olmamamı? Şimdi olduğum kişiyi anımsayamayacak denli bir başkasına nasıl dönüşebilirim? Kendi kendine karşı öfkeyle dolu olan ruhumun tüm umarsızlığıyla dilediğim şeyi kim verebilir bana? Hangi insan ya da şeytan? Eski bir şeytan kısa bir süre önce bacaklarını sallaya sallaya yürüyerek eski bir yöntem önerdi bana. Kendimi öldürmeyi. Ama o şeytana hiç güvenmiyorum. Onu kısa bir süredir tanıyorum. Mezar kazıcılarla, mezar yazıtı yazıcılarıyla uyum içinde olduğuna inanmak için nedenlerim var. Çünkü birçok kez mezarlıkların çevresine dolandığını gördüm. Hem neye yarardı ki? Yaşamaya, kendimi hiç kılmaya dair bir istek duymuyorum. Var olmak istiyorum ben ama başka biri olarak yaşamak istiyorum. Ama başka bir yaşam içinde yaşamak istiyorum. İntihara hiç yakınlık duymuyorum. Şu zavallı Werther şeytanını hiçbir zaman sevmedim. İkinci bir sarışın bebek bulamadığı için kendini öldüren, onu taklit edenleri de hiç sevmiyorum. Onlar genellikle o duygusal kara yazılı taşralı Almandan daha da sıkıcı. Havada aptalca yol alan parlak tabanca mermileri, laboratuvar aletleri olarak işe yaramaz görünüyorlar bana. İtalyan olay örgülü İngiliz romanlarındaki zehir de canım sıkıyor. Asılmaya gelince bunun düşmanlarım arasında en hırpani olanlara yaraştığına inanıyorum. Demek ki istediğim var olmamak değil, bir başka biçimde var olmak. Bir başkasında var olmak için umarsız, karşı konulmaz bir istek duyuyorum. Aynı zamanda olduğum kişi olmamak için umarsızca bir istek duyuyorum. Çünkü ben öyle biriyim ki hiçbir zaman sahip olamayacağım bir şeye sahip olmak istiyorum. Kendim olmamak istiyorum. Çünkü hiçbir zaman kendim olmamayı başaramayacağımı biliyorum. İşte saçmanın sınırına vardım. Ne söylediğimi, ne istediğimi hiç kimsenin bilemeyeceği ana ulaştım. O korkulu anlarda içimde ne olduğunu hiç kimse bilemez. Hiç ama hiç kimse. İçli dışlı olduğum cinlerimin en ince, en psikolojik, en sendalce olanı bile. O burada benimle birlikte. Yüzü her zamankinden daha kırmızı, daha şiş. Kurt derisinden başlığının altında yarı kapalı, kurnaz mı kurnaz gözleri tedirgin edici bir soğukkanlılıkla bakıyor bana. Yazdığım şeyi gördü. Birkaç kez anlatılmaz bir hoşnutlukla gülümsedi. Şimdi şu anda da bana alaycı bir biçimde okşayıcı bir sesle diyor ki, üstüne bindiğin katırı arayan hekimi anımsayın dostum. Bu akşam biraz ona benziyorsunuz. Bir başkası olmaya çalışıyorsunuz ama hiç kimsenin sahip olmadığı bir isteğe sahip olan kişi daha şimdiden bütün insanların önündedir. Olduğu kişi olmamak için en iyi yolu tutmuştur. Bu durumda siz en iyi, en hızlı dostsunuz. Ruhunuzun eşiğindesiniz belki de, kim bilir. Dışarı çıkacaksınız, dışarıdaki karanlıktan o denli korkmasanız. Bunları söyledikten sonra odamda belli belirsiz günlük kokusunu andıran bir koku bırakarak hızlı adımlarla yürüyüp gitti. Sen kimsin? Olay çok yalın bir biçimde başladı. Bir sabah bir tek mektup bile çıkmadı bana postadan. Yıllardır böyle bir şey başıma gelmemişti. Şaşırdım, öfkelendim. Postaya çok önem veriyordum. Yaşamımızda kalan, önceden kestirilemez birkaç olasılıktan biriydi. Her gün önemli bir yanıt beklerken neredeyse bir hummaya dönüşen bir kaygıyla bekliyordum onu. Uzak kadınların artık işe yaramaz bir aşkı dileyen mektupları da olsa, yaşamınıza girmeye çalışan gayretkeş yabancılardan yahut ansızın geçmişten çıka gelen yaşam koşusunun en son bölümlerinin istekleriyle pişmanlıklarını anlatan unutulmuş arkadaşlardan ya da size aptallıklarını kabul etmeye ya da çürütmeye zorlayan kaşiflerden, yalvaçlardan, hatta önemsiz iş adamlarından, uzak akrabalardan da gelse tümünü yutarcasına okuyordum. Her gün o sıralar epeyce çok olan mektuplarımı saymak en büyük zevklerimden biri olmuştu. Oysa o sabah ne bir mektup ne de bir gazete almıştım. Bunun etkisi üzücü ama kısa oldu. Bunun bir rastlantı olduğunu, ertesi gün her zamankinden daha çok mektup alacağımı düşündüm. Oyalanmak için evden çıktım. Kentin hali bir gün öncekinin tamamen aynıydı. Sokaklarda aynı evler sıralanmıştı. Her zamanki dükkanlarda tezgahtarlar belirsiz alıcılara birbirinin aynı şeyleri satıyorlardı. Her zaman gördüğüm yazılar hiçbir değişiklik olmaksızın yerli yerinde duruyorlardı. Taş döşeli yolda yuvarlana yuvarlana giden arabalar her zaman gördüklerimden hiç mi hiç farklı değildiler. Orada burada koşuşturan insanlar her zamanki gibi giyinmişlerdi. Birbirinin aynı şeylerin artsız aralıksız sürekliliği karşısında ilk kez bir çeşit tutukluluk duygusuna kapıldım. Ama hemen bu duygumun aptalca olduğunu düşündüm. Bu sokakta olmam için hiçbir neden bulamadım, geri dönmeye karar verdim. Sokağıma dönmek için alanı geçtiğimde çocukluğumdan beri tanıdığım, sık sık durup bana farklılıkların yapay çarpımı ile ilgili kuramlardan söz eden eski bir hocama rastladım. Şapkamı çıkarıp adını söyleyerek ona selam verdim. Ama yaşlı adam benim ayrımıma varmaksızın yürüyüp gitti. Bunu miyopluğuna verdim. Ya da bir şey düşünmekte olduğunu, o sırada durmak istemediğini düşündüm. Bu nedenle arkasından gitmedim. Ama eve kendimi oyalama fırsatını kaçırmaktan ötürü biraz tedirgin döndüm. Gün kötü başlamıştı. Bir daha evden çıkmamaya karar verdim. Ertesi gün gelecek sayısız mektubu düşünmenin hazzıyla avuttum kendimi. Geceyi pek de sakin geçirmedim ama sabah oldu. Postacıyı gülünç bir sabırsızlıkla bekledim. Gelişini görmek için pencerenin önünde yaklaşık yarım saat bekledim. Sonunda postacının eve yaklaştığını gördüm. Ama o sabah da mektup yoktu bana. Bana mektup yazanların bu sessizliği allak bullak etti beni. Bütün günü benim için çok önemli olan bu olguyu yumuşatıp hafifletecek mazeretler, özürler, varsayımlar icat etmekle geçirdim. Bir kez daha ertesi gün için umutlandım. Ertesi sabah üçüncü kez hiç mektup gelmedi bana. Artık dayanamayacaktım. Sokağa çıktım. Beni tanımazlıktan gelen postacıya seslendim. Gerçekten de bana hiçbir şey gelmediğinden emin olmak için çantasını dibine dek arattım ona. O zaman çok tuhaf bir düşünce geldi aklıma. Beni arkadaşlarımdan ayırmak için bir çeşit dolap çevirdiklerini, postanede çalışan birinin de suç ortaklarından biri olduğu. Bu dalavere nedenleri hakkında kesinlikle hiçbir fikrim yoktu ama başıma gelen şey öyle tuhaftı ki daha da tuhaf varsayımlara başvurmak zorundaydım. Bu yüzden merkez postanesine koştum, müdürle konuştum, araştırma yaptırdım, hiçbir şey bulamadılar. Hiç kimse beni tanıdığını belli etmiyordu. Hepsi de kuşkularıma çok şaştı. Oradan üzgün, neredeyse aşağılanmış çıktım. Boşu boşuna çevremde ansızın oluşan bu tuhaf sessizliğin nedenlerini anlayabilmek için kafa patlatarak kentte rastgele yürümeye başladım. Dolaşırken bir kahve arkadaşıma rastladım. Sisin, bir aptalın suratını görmenin bile içine ferahlık verecek denli yoğun olduğu bazı kış geceleri hoşça vakit geçiriyordum onunla. Gülümseyerek karşısına dikildim ama o hızla çekildi. Şaşkınlık dolu bir bakışla bana baktıktan sonra adımlarını çabuklaştırarak uzaklaştı. "Delirdin mi?" diye bağırdım ona öfkeli bir sesle. "Niçin konuşmuyorsun benimle?" Yanıt alamadım. Başını bile çevirmedi. Şakacı denilen o neşeli budalalardan biri olarak bilinirdi. Bazı şakaları ünlüydü. Bu nedenle beni tanımıyormuş gibi yaparak bana takılmak istediğini düşündüm. Onunla ilgilenmeksizin yürümeyi sürdürdüm. Ama bana karşı bu evrensel suskunluğun nedenleri üstüne düşünmeyi sürdürürken, elimde olmaksızın beni tanımazlıktan gelen kişileri de düşünüyordum. İki tür olgu arasında bir ilişki olabileceğini düşündüm. Ama o zaman sorun daha da karanlık oluyordu. Bu yüzden bunların bir dizi birbirinden bağımsız olgu olduğuna inanmayı yeğledim. Eve döndüm. Pek çok mektup yazarak yanıt almak için herhangi bir şey istedim. Ya da o günlerde bana yazması gereken kimselere suskunluklarının nedenini sordum. Onları postalayınca biraz dinginleştim. Mektupların yeniden gelmeye başlamamaları artık olanaksız göründü bana. Ama daha en az 2 gün beklemem gerekiyordu. Bu 2 günü saplantıdan kurtulmak için baştan sona uzun süredir yapmam gereken ünlü Semifonte kentinin ansızın yok oluşuyla ilgili bazı tarihsel araştırmalarla doldurmayı düşündüm. Bu 2 gün ötekiler kadar kötü geçmedi ama 3. gün postadan hiçbir şey çıkmadı. Derin bir hüzne kapılmış, en yakın dostlarımdan birinden, olağanüstü güzel keman çalan bir fizik öğrencisinden öğüt almayı düşündüm. Hemen onu görmeye gittim. Bana evde olduğunu söylediler. Çalışma odasına aldılar. Birkaç dakika sonra geldi. Ama elimi sıkacak, bana gülümseyecek, hatırımı soracak yerde karşımda dikilip sordu. Kiminle tanışmak onuruna nail oluyorum? Bu yalın sözlerin etkisi korkunç oldu. Bir anda tüm önceki olguları anımsadım. Korku dolu bir kuşku geçti zihnimden ama hala dayanacak kadar güçlüydüm. Bir kez daha bunun bir şaka olduğuna inanmak istiyordum. Gülümsemeye çalıştım. Bu sabah delirdin sen galiba. Niçin beni tanımazlıktan geliyorsun? Aptal rolü oynamayı bırak da bir sigara ver bana. Sözcüklerim beklediğimin tam tersi bir etki yarattı. Arkadaşımın yüzü daha da ciddileşti. İçgüdüsel olarak elini, genellikle tabancasını koyduğu cebine soktuğunu gördüm. Sizi, dedi canlı bir sesle, sizi tanımadığımı söylüyorum. Söylediklerinizi de anlamıyorum. Lütfen adınızı bağışlayın bana. Bunca serin kanlılık karşısında çılgına döndüm. Ona yalvarmaya başladım. 100 kez adını yineledim. Birlikte gördüğümüz binlerce şeyi anımsattım. Ona ne yaptığımı, hangi nedenle beni tanımazlıktan geldiğini sordum. Sonunda ısrarlı yatsımaları karşısında acımasızca aşağıladım onu. Ama o az sonra sıkıldı bu sahneden. Siz ya sarhoş ya da deli olmalısınız, dedi bana kuru bir sesle. Hemen buradan gitmezseniz polis çağırmak zorunda kalacağım. Bir elimi sımsıkı kavradı, beni odadan dışarı itti. Sokak kapısını yüzüme kapattı. Ben ondan daha güçsüzdüm, üstelik şaşkın, yenik, aptallaşmıştım, karşı koyamadım bile. Acı içinde eve doğru sürüklendim. Odama girer girmez, yüzüm değişmiş mi, görünüşüm birdenbire başkalaşmış mı diye bakmak için aynaya koştum. Uzun uzun kendimi inceledim ama en küçük bir değişiklik bile göremedim.